Ayrım 12.
İşte düşüncelerim bunlar. Eleştirilerime gelince, yurdumuzda gerici ve tutucu yönetimlerin o denli ağır baskısı altında yaşadık ve yaşamaktayız ki, bu koşullarda ilerici kurum ve kuruluşların eleştirisini yapma hakkını kendimizde bulamadık ve bugün de bulamıyoruz. Oysa bir kurum, ne denli başarılıysa o denli de eleştiriye layık olmuş ve eleştiriyi hak etmiş demektir. Ama ağır koşullar bizi bu eleştiri görev ve hakkından yoksun bırakıyor. Birkaç örnek vereyim. Üyesi bulunduğum kapatılmış TDK'nin eleştirilmesi gereken pek çok yanı vardır. Ama gericilerin o denli ağır ve haksız saldırıları altındaydı ki biz bu durumda TDK'yi eleştirmek değil hep savunmak durumunda kaldık. Köy enstitülerinin de olumlu görüşle eleştirilecek yanları vardı. Ama gericilerin amansız saldırıları karşısında eksiksiz ve yanlışlıklarını bilerek köy enstitülerini savunmak görevimiz olmuştu. Daha önceleri halk evleri içinde durum böyledir. Bilim ve Sanat Dergisi'ni eleştirmek istemiyorum. Bu sözümden derginin eleştirilecek çok yanı var anlamı da çıkarılmamalıdır. Önerilerime gelince önerilerimi eleştirilerim olarak da alabilirsiniz. Öneri bir anlama akıl vermektir ve dünyanın en ucuz bedava iyiliğidir. Bana da örneğin vakıf işlerinde akıl vererek bedava iyilik yapanlar pek çoktur. Öyle yalın, öyle küçük, herkesin bildiği ve elbet benim de bildiğim ama olanaksızlıktan bir türlü yapamadığım işleri öneriyor, öyle akıllar veriyorlar ki şaşıyorum bu iyilikseverlere. Eskiden bunlara gülüp geçerdim, son zamanlarda artık kızmaya başladım. Benim önerilerimin de aklınıza gelmeyen, bilmediğiniz şeyler olduğunu hiç sanmıyorum. Çok iyi bildiğiniz ama umarsızlıktan ve olanaksızlıktan yapamadığınız şeyleri yineleyip bana yapıldığı gibi sinirlerinizi bozmak istemiyorum. Ama yine de emeğinize saygı duyan bir okurunuz olarak dünyanın en bedava iyiliğini yapıp vicdanımı doyuma ulaştırmak için şu birkaç öneride bulunmayı göze alacağım. 1. Bir derginin başarısı her sayısında okuruna kaç yazısını okutabildiğiyle ölçülür. İnsanların zamanları gittikçe azalıyor. Neredeyse zamansızlıktan boğulacağız. Bu koşulda bir derginin sürekli okuru o derginin her sayısında okuyacağı bir tek yazı bile bulabiliyorsa dergicilik açısından bu bir başarıdır. Okura daha çok yazı okutabilmek için yazılanların değişik konularda, güncel konularda özgün, çekici, içerik ve sunuluşta olması gerekir. 2. Bilim dallarının uzmanlık gerektiren bilimsel dergileriyle örneğin üniversitelerin 3 aylık matematik dergileri herkes için elbet aydınlar için yayımlanan dergilerdeki bilimsel yazıların ayrımı olmalıdır. 3. Bir toplumda alanlarında uzmanlaşmış seçkin aydınların yetiştirilmesinin ve bulunmasının gerekliliğine inanıyorum. Ama sanat ve bilim yazılarının ve ürünlerinin salt bu seçkinlere seslenebilen düzeyde olmasına ya da öyle sanılmasına karşıyım. 4. Günlük gazete yazısıyla haftalık, aylık, 3 aylık süreli yayınların yazısı arasında ayrımlar olmalıdır. İşte çok çok iyi bildiklerinizden birkaçı. Oh, size akıl verip iyilik yaptım diye nasıl da vicdanım rahatladı. Bilim ve sanatın başarısının daha da artarak sürmesini candan diliyorum. Yürüyen tarihtir. Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptığım sırada 28 yıl önce yazmış olduğum bu yazıyı eğitim müfettişliğinden emekli bir okurum arşivinden vermiştir. Uşak'ta İnönü bir eve giriyor. Evi jandarmalar, polisler, cipler sarıyor. Vali, kimse evden çıkmayacak, çıkanı vuracaksınız diyor. İnönü elini kolunu sallayarak gülerek arkasında arkadaşları evden çıkıyor. Kimse bir şey yapamıyor. Bu evden çıkan 70 yaşında, şu kadar kilo ağırlığında, boyu şu uzunlukta olan İsmet adlı yurttaş değil bir tarihtir. Çevrilen, kuşatılan evden gülerek, gülümseyerek bir tarih çıkıyor. Otomobille İsmet İnönü istasyona giderken Demokrat Partililer önüne çıkıyorlar, yolunu kesiyorlar. İnönü'yü geçirmeyecekler, ona yol vermeyecekler. Durum çok ağır. Otomobildekiler tetikte, kuşkuda. İnönü arabadan iniyor, yolunun üzerinde hiçbir şey yokmuş gibi soğukkanlılıkla yürüyor. Yürüyen kim? İzmir doğumlu İsmet adlı 70'lik yurttaş değil, tarihtir. Tarih yürüyor. Yanındaki milletvekilleri telaşlanıyorlar. Çok korkunç şeyler olabilir. İnönü'ye sokularak ona yol açmak istiyorlar. İnönü, siz çekilin, ben yolumu açmasını bilirim diyor. Bunu söyleyen kim? 1884 doğumlu, Malatyalı, Kürüm oğullarından Hacı Reşit Bey'in oğlu yurttaş İsmet midir? Hayır, değil. Bunu söyleyen tarihtir. Tarih konuşuyor. Ben yolumu açmasını bilirim. İsmet'in önü yolunu kapayanların üstüne doğru yürüyor. Yolunu kesmek isteyen kızgın kara kalabalığa "Ne istiyorsunuz, ayıp değil mi?" diye bağırıyor. Homurdanan kalabalık ölü sessizliğine gömülüyor. İlkin homurdanan kalabalık geri geri çekiliyor. İnönü'nün önünde ortadan bıçakla kesilmiş balçık gibi ikiye ayrılıyor. İnönü "Çekilin, çekilin" diye elinin tersiyle kara kalabalığı biçerek onları ikiye bölerek yürüyor. Bu yürüyen kim? İsmet İnönü adlı ak saçlı yaşlı yurttaş mı? Değil. Kendi yolunu kendi açarak yürüyen tarihtir. Peki önünde duranlar, durmak isteyenler, yol kesenler kimlerdir? Onlar da coğrafya. Türkiye'nin siyasi coğrafyasından küçük, küçümencik bir parça. Ama güzel bir parça değil, biraz yırtık hem de kirli bir siyasi coğrafya parçası. İşte bu küçük parça önünde durup tarihin yolunu kesmek istiyor. Bu küçük siyasi coğrafya parçaları kimler? Demokrat Parti üyeleri mi? Ocak başkanları olsalar yine ikiye biçilip tarihe yol vereceklerdi. Bucak başkanı, ilk başkanları olsalar tarih üzerlerine yürürken biçilip ikiye ayrılacaklardı. Daha büyükleri olsalar, saygılı değil ama korkulu bir susukluk, sessizlik, durukluk içinde İsmet İnönü'ye yol açacaklardı. Geminin burnu nasıl denizi yararak, köpürterek suyu biçer, kendine yol açarsa tarih de kendine yol açıp yürüyecekti. Çokları İnönü'nün bir tarih olduğunu unutuyorlar. Yaşayan tarih. İnönü'nün her şeyi alınabilir. Parası alınır, malı alınır. Bir yere kapatılır, özgürlüğü alınır. Hatta canı bile alınır. Ama bir şeyi, bir tek şeyi alınamaz. Yaşadığı 70 yıl tarihtir, geri alınamaz. Her zorba herkesten her istediğini alabilir. Ama yaşayan günlerini alamaz. Yaşadığı yıllarda tarihi yoğurmuş kişilere ne mutlu. Kimsenin alamayacağı bir tarihi canlarında ama canlarından ötede daha uzun süreli birlikte yaşarlar. Kara, kızgın kalabalık, korkulu, susukluk içinde geri geri gidip tarihe yol açacak elbet. Yürüyen İnönü değil, tarihtir. Akşam Gazetesi 5 Mayıs 1959. Düdük Devlet Şurası'nda. Otorite belli başlı iki şeye sahiptir. Biri koltuk, biri düdük. Birinin üstüne oturan, öbürünü eline geçiren otoriter adam sayılır. Koltuğa oturup otorite sağlamak zorsa da bir düdük ele geçirip öttürmek kolaydır. Düdük insanlara emretmek, söz geçirmek için bir silahtır. Bir trafik memuru düşünelim, belediye nizamını dinlemeyen bir otomobilin arkasından "Bay şoför" diye seslense, şoför arabasını durdurmaz ama "fırt" diye bir düdük ötse araba "zınk" diye yerinde durur. Düdük sesli otoritedir. Onu her eline geçiren öttürmek arzusunu duyar. Kalabalık bir alanda arkadan ne kadar seslenilse 100 kişiden belki biri ikisi döner bakar. Ama bir düdük ötse "acaba bana mı, yanlış bir iş mi yaptım" diye herkes durur döner bakar. Düdüğün, düdüklerin üzerimizdeki tesiri büyüktür. Daha çocukluğumuzdan beri düdük sesine itaate alıştırılmışızdır. Düdükten korkarız. Düdük otoriteyi temsil eder. Öğretmen bir düdük öttürdü mü okulun en yaramaz çocukları bile sus pus olurlar. Boğaz iskelelerinden birinde bir iskele memuru vardı. Onun düdük öttürmesini büyük bir zevkle seyrederdim. Düdük öttürürken adamın boyu uzar, göğsü şişer, kolları kabarır, başka bir adam olurdu. İskelede duran vapurun kaptan köşküne bakarak kabara kapara öyle bir düdük öttürürdü ki sanki bir boğaz vapuruna kalk işareti vermiyor da Barbaros'un kalyonlarına demir al emri veriyor. Her düdük öttürüşünde o iskele memuru kaptanı derya kesilirdi. Sonra eline düdük geçiren başkalarına dikkat ettim. Otobüse, tramvaya kalkması için düdük öttürenler, maçlardaki hakemler, jimnastik öğretmenleri, trafik memurlarına düdük öttürürken bakın, adam devleşen bir baba hindi gibi kabarır, alanlara sığmaz. Filan bayramda falan yıl dönümünde şu saatte otomobiller klakson çalacak, vapurlar, trenler düdük öttürecek değil mi? Bizde hiçbir emir bu kadar candan gönülden uygulanmaz. Herkes şöyle bir aşk-ı şevk ile düdüğe sarılır ki, eline o sıra bir düdük geçirememiş olanlar da kendileri bir düdük olup ötmek isteğini duyarlar. Klakson yasağı konmadan önce İstanbul sokaklarını bir düşünün. Şoförlerin en büyük zevki bart bart klakson çalmaktı. Kimisi de hınzırlık eder, çalmaz çalmaz da öndeki dalgın yolcunun kuyruk sokumu dibine otomobilin çamurluğu değerken birden bart diye kornayı öttürüp adamı sıçratıp ödünü patlatır, bundan zevk duyar. Klakson çalınmazsa kazalar artar deniyordu. Hiç de bu yüzden kazalar artmadı. Bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Düt, vapurun düdüğü. Beklersiniz ki kaptanın keyfi gelsin de düdüğü kessin, keser. Siz kaldığınız yerden söze başlarken yine düt. Lafınız piç olur. Kaptanın bu kadar düdük öttürmesi pek mi gerekli? Hiç sanmıyorum. Eline bir kere düdüğü geçirmiş, fırsat bu fırsattır deyip tadını çıkarıyor. Siz de düdük kadar kötüye kullanılmış başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Gerçek değeri olmadığı için poz yaparak zorla otorite kurmaya özenen kişiler bana büyümüş büyümüş insan kalıbına girmiş düdük gibi görünürler. Düdüğüm sözü boşuna mı uydurulmuş? Demek başkaları da bizden önce bir takım insanları düdük biçiminde görürlermiş. Çok kişinin ülküsü hayatta bir bay düdük olabilmektir. Gazetelerde okuduk, şimdi düdük devlet şurasına gitmiş. Bu seferki tren düdüğü. İzmir Şehir Meclisi, şehir içinden geçen trenlerin düdük çalmalarını yasak etmiş. Devlet Demiryolları İdaresi de bu yasağı kaldırtmak için devlet şurasına başvurmuş. Aman bu yasağı kaldırmasınlar. O tren düdüklerinin ne olduğunu biz biliriz. İstanbul içinde böyle bir yasak çok iyi olur. Büyük şehir insanın sinirlerini bozuyor. Geçim derdi bir yandan, pahalılık bir yandan, patırtı gürültü bir yandan, bir de düdük sesleri deli olacağız. Nedir bizdeki bu düdük aşkı? Her işte olduğu gibi düdük çalmanın da bir yolu yordamı vardır. Tren düdüklerini makinist mi çalar, ateşçi mi öttürür, her kim ise canı sıkıldıkça, kafası kızdıkça düdüğe asılıyor. Karısına kızmışsa düdüğün ipine asılıyor, kaynanasına kızmışsa düt. Maaşı yetmezse düt, sigara pahalanmışsa düt, birine kızsa, sahi aklıma geldi bir düdük öttüreyim de rahatlayayım diyor. Bu düdükler tesbihle yağ sabır geçmeye benzedi. Canı sıkılan düdüğe asılıyor. Ne yapalım, sıkıntı var diye hep birden düdük olup ötecek değiliz ya, ona düdük derlerse buna da kafa derler. Akşam Gazetesi 11 Şubat 1959. Bir alan söylevi. Doğu Perinçek el yazımla bir söylevimin kendisinde bulunduğunu, arşivim için gerekliyse verebileceğini söyledi. Teşekkür ederek vermesini rica ettim. 5 Ekim 1987 günü Doğu Perinçek söylevimin metnini bana verdi. El yazısıyla 12 sayfa. 11. sayfanın yarısıyla 12. sayfadaki yazı benim değil. Doğu Perinçek el yazısı metni yazılı şu sayfayı eklemiş. Sayın Hazinesi'nin 29 Nisan 1968 günü Ankara'da Zafer Meydanı'nda Devrimci Güç Birliği, Dev Güç tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmanın kendi el yazılarıyla metni. Miting günü Yüksel Palas'ta yazıldı. Konuşmanın 11-12. sayfalarındaki değişik el yazısı Doğu Perinçek'in, Hazinesi'nin eli yorulunca dikte ettirdi. El yazımı okuyunca 20 yıl önceki o günün coşkusunu, duyarlılığını yeniden yaşadım. Zafer alanı çok kalabalıktı. Yüksel Palas'ın çay salonundaydım. Çevremde beni koruyan ve alandaki konuşma yerine götürecek olan ilerici gençler vardı. 15 genç kadardılar. Ben az sonraki söylevimi yazmaktaydım. 1950 yılında Paşa Kapısı cezaevinde başlayan sağ bileğimdeki sinircel kramp sürüyor ve zaman zaman artınca el yazısı yazamıyor ama elimle başka her şey yapabiliyordum. Yüksel Palas'ın önüne gerici kalabalık birikmiş ve aleyhimde çok gürültülü gösteriler yapmaktaydılar. O gürültü uğultu arasında en çok Aziz Nesin Moskova'ya sesleri yükseliyordu. Söylevi çok çabuk yazıp bir ayak önce alana gidip konuşmak istiyordum. Böyle durumlarda iş isteğimin hızına elimin hızı yetişemeyince sağ el bileğimde kramp başlıyordu. Son birkaç tümce kalmıştı ama yazamıyordum artık. Yanındaki gençlerden birine yazmasını rica ettim. O gencin Doğu Perinçek olduğunu ya da olacağını bilmiyordum. Söylevin yazılması bitti. Beni götürecek olan gençlerin arasında otelden çıktım. Dışarıdaki kalabalığın aleyhteki gösterileri arttı. Çevremdeki gençlerle birlikte kalabalığı yara yara yürüdük. Atatürk heykelinin önündeki kürsüye zorlukla geldik. Benden önce kimin konuştuğunu anımsamıyorum. Supi Karaman'ın konuşmacılar arasında olduğunu anımsıyorum. Kürsüye çıkıp konuşmaya başladım. Ses örgütlenmesi çok iyi yapılmıştı. Hoparlör aracılığıyla alanın her yanından ses iyi duyuluyordu. Kalabalık dinleyici yığını dışta kalan karşı göstericileri kürsüye yaklaştırmıyordu. Ya 3 ya 4 tümce söylemiştim ki birden hoparlörün sesi kesildi. Karşı göstericilerin ya da başka birilerinin elektrik kordonlarını kestikleri anlaşıldı. Alanı dolduran kalabalık dinleyici konuşmam için üsteliyordu. Olduğum yerden daha da yüksek bir yere çıkarak 20 yıl önceki sesimle konuştum. Hoparlörsüz sesimin duyulması için birden sessizlik oldu. Söylevim bitince kalabalık dalgalandı, ortalık karıştı. Yine çevremi alan gençler beni koruyarak yüksel palasa getirip bıraktılar. 20 yıl önceki bu anımı canlandırmama aracı olan Doğu Perinçe'ye teşekkür ederim. O söylevimi okurlarıma sunuyorum. Yurttaşlarım, yabancı sömürgenler her çağda sömürmek için bir ülkeye girerken daha önceden o ülkede kendilerine bir sömürme ortamı hazırlarlar. Birinci meşrutiyette böyle olmuştur. Yabancı sömürgenler Türkiye'nin kurtuluşunu daha o zamandan batılılaşmak diye göstermişlerdir. Böylece bizi salt biçimsel olarak kendilerine benzeterek rahatça sömürmek ve stratejik alanda kendi çıkarlarına alet etmek için batı maymunu yapmak istiyorlardı. İkinci meşrutiyette yine böyle olmuştur. Alman emperyalizmi Türk halkını sömürmek için Turancılık afyonuna yatırmıştır. Gerçek tehlikeyi gizlemek ve kendilerine bir sömürme ortamı kurmak ve stratejik çıkarlarına Türkiye'ye alet etmek için gözlerimizi ana yurt gerçeğinden Turan dünyasına çevirtiyorlardı. Cumhuriyetin kuruluşundan bir süre sonra yine böyle olmuştur. Dünya tarihinin emperyalizme karşı ilk kurtuluş savaşını vermiş olan Türkiye'yi sömürebilmek ve stratejik çıkarlarına alet etmek için yerli burjuva yaratarak kendilerine rahat sömürme ortamı hazırladılar. Bu, tabii ve tarihi gelişimi içinde bir burjuva sınıfının doğuşunu değil, yapma, zorlama ve yabancı sömürgenlerin zoruyla ortaya çıkarılan bir toplumsal piçti, babası belirsiz bir çocuktu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yine böyle olmuştur. Yabancı sömürgenler Türkiye'yi sömürmek ve kendi stratejik çıkarlarına alet etmek için Türkiye'de kendilerine bu sınıftan yerli işbirlikçiler, tefeci ortaklar ve komisyoncu uşaklardan kurulu bir sömürme ortamı hazırladılar. Dünya halkları uzun ve kanlı tecrübelerden sonra çizmeli istilacı emperyalizme karşı savunmasını ve savaşmasını öğrendi. Ama bugünkü emperyalizmin silahlı, çizmeli, zorba olan eski klasik emperyalizmin değildir. Bugün bütün gece hırsızları, bütün sahteciler ve maskeli yav boyacıları gibi kılık değiştirmiş ve modern emperyalizmin biçimine girmiştir. Modern emperyalizm, sömüreceği ülkeye artık çizmeyle, silah zoruyla girmiyor. Tıpkı bir evin güzel kadınında, kızında gözü olan uçkuru gevşek bir zengin zampara gibi elleri kolları hediyelerle dolu olarak sana yardım edeceğim diyerek bilediği keskin dişlerini gizlemek için çirkin suratına güler yüzlü dost maskesi takarak kanlı tırnaklarını saklamak için canavar ellerine yumuşacık eldivenler giyerek sömüreceği ülkeye giriyor. Bunun içinde halkın modern emperyalizmin iç yüzünü anlaması geç ve güç oluyor. Onu ana yurttan kovmak zor oluyor ama bugün Türkiye'de modern emperyalizmin maskesi yüzünden düşürülmüştür. Her yabancı sömürgen sömüreceği ülkede daha önceden kendisine rahat bir sömürge ortamı hazırlar dedik. Bugünkü Türkiye'de modern emperyalizmin kendine hazırladığı ortam her alanda gericiliktir. Modern emperyalizm hangi ülkeye girmişse orada daha önceden gericilik canavarını hortlatmıştır. Kökü dışarıda gericilik modern emperyalizmin 5. koludur. Bu gericilik gübresinde Türk halkını daha rahat soymakta, sömürmektedir. Kimi aydınlar bugün gittikçe azgınlaşan, kuduran gericilik belirtilerini görüyor. 31 Mart hortluyor diyorlar. Hayır, 31 Mart'ı çoktan geçtiler, aştılar, 32 Mart'ı, 33 Mart'ı yaşıyorlar. Ne var ki modern emperyalizm, klasik emperyalizm gibi silah zoruyla, nalçalı çizme sesleriyle değil, kanser gibi sinsi sinsi içimize işleyip dal budak sardığından, ağlarını gerdiğinden karşı koymamız yeterince gereğince olamıyor. Türkiye'deki gericilik emperyalizmin ancak bir dış belirtisidir. Gericiliği söküp atmak istiyorsak önce kökü dışarıda gericiliğin besleyicileri olan emperyalizmin kökünü yurdumuzdan kazımalıyız. İşte gerçek yurtseverler, gerçek halkçı aydınlar olarak bu dalaverenin iç yüzünü gördüğümüz ve gösterdiğimiz için Türkiye'mizin emperyalistlerin bir ileri karakolu yapılmasına hayır diyoruz. Bunun için emperyalistlerin durmadan kışkırttıkları gelecek bir savaşta Türkiye'mizin bir deneme alanı olmasına hayır diyoruz. Mustafa Kemal Türkiye'si yabancılardan 10 para borç almadan, sömürgenlerden yardım dilenmeden, demir yollarıyla, endüstrisiyle, her şeyiyle kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı Türkiye'si, Kurtuluş Savaşı sonrası Türkiye'sinden daha mı yoksuldu ki gırtlağımıza kadar borca gömüldük. Bu borçlar uğruna ne olduğu hala halktan saklanan gizli ikili anlaşmalar yapıldı yabancılarla. Dünyada hangi insan, hangi ulus kendine yardım yapılmasını istemez ama biz sömürgenlerin yardım maskesi altında kanımıza, iliğimize kadar bizi soyduklarını, sömürdüklerini, bizi değil çocuklarımızı değil doğacak çocuklarımıza bile borçlandırdıklarını bildiğimiz için bu uluslararası dolandırıcılara, gangsterlere hayır diyoruz. İşte bunun için dünyanın en konuksever halkı olduğumuz halde bu insan maskeli ama canavar ruhluları defolun yurdumuzdan diye kovuyoruz, bütün emperyalistlere go home borusu çekiyoruz. Biz karınları açken bile gözleri tok halkımızın yurdumuzu kalkındırmak için yaratıcı ve kurucu gücüne inanıyoruz. Halkça, ulusça önümüzdeki ölüm kalım sorunu şudur. Dünya uygarlık haritasında var olmak ya da olmak. Emperyalistler ve onların buradaki aracıları ve gübrelikleri olan gericiler Türkiye'yi dünya uygarlık haritasından silmek istiyorlar. Gerici güçlerin en belirgin özelliği şudur. İlerici olan, yeni olan her şeyi önce ona karşı gelerek yıkmaya çalışırlar, beceremezlerse kendi içlerini alarak boğar yok ederler. Gericiler matbaa makinesine karşı gelmişler ama onu yenemeyince hizmetlerini alıp gerici yayınlarıyla zehirlerini akıtmışlardır. Gericiler önce radyoya karşı gelmişler, yenemeyince radyoyu da gerici yayınlarda hizmetlerde kullanmışlardır. Hoparlöre karşı gelmişler, beceremeyince bütün minarelere hoparlör yerleştirmişlerdir. Mustafa Kemal'e karşı gelmişler, beceremeyince Atatürkçülüğü yozlaştırmak için sözde Atatürkçü kesilmişlerdir. Laisizme karşı gelmişler, yenemeyince laisizmi yozlaştırıp gericilik propaganda alanı yapmışlardır. 27 Mayıs'tan sonra gericiler ne yaptılar? Önce 27 Mayıs'a karşı geldiler, yenemeyince de 27 Mayısçıların en büyük dal kabuğu kesildiler. 27 Mayısçıların en çığırtkan alkışçıları gerici basın olmuştur ama şimdi aynı gerici basın, aynı gerici kalemler iktidarda olmayan 27 Mayısçıları yerden yere vurarak onların kişiliklerinde Türk devrimini yıpratmaktadırlar. Gericiler bugün ne yapıyorlar? Şanlı Türk ordusunun tarih boyunca her zaman ilerici bir güç olduğunu ve yenilmezliğini bilerek durmadan orduya yaltaklanmakta, ordu büyüklerine dalkavukluk yapmaktadırlar. Açınız gerici gazetecileri, her gün orduya ve ordu büyüklerine övgüler göreceksiniz. Orduyu çok sevdiklerinden, ordu büyüklerini çok saydıklarından mı? Hayır. Onlar ısıramadıkları eli yalayan yaratıklardır. Tıpkı 27 Mayıs'ta yaptıkları gibi bugün öptükleri eli ısırmak için pusuda uygun zamanı kollamaktadırlar. Yalnız biz değil, dünyanın her yerinde yönetime gençlerin yör vermesi boşuna değildir. Genç deyince yalnız nüfus kağıdı gençliğin değil, kafaları ve gönülleri genç olanları anlıyoruz. Mustafa Kemal, ey Türk gençliği diye seslenerek Türkiye Cumhuriyet ve devrimin Türk gençlerini, Türk gençliğine emanet etti. Mustafa Kemal Türk gençleri dedi, Türk ihtiyarları demedi. Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti ve devrimi emanet ettiği gençlik. Türkiye'nin gelecek bir savaşın deneme alanı olmasına hayır diyoruz. Türkiye'nin emperyalist çıkarlarının bekçisi ve ileri karakolu olmasına hayır diyoruz. Haysiyetli yaşamak için yardım diye uzatılan ellere hayır diyoruz. Devrimleri yıpratan ve çürüten gericilere hayır diyoruz. Kendilerini düzenin koruyucusu gibi gösterip anayasa düzenini bozmak isteyenlere hayır diyoruz. Sonuna kadar hayır diyoruz. Kitabın sonu 4 Aralık 1999.